Ayrım 8. Avare Yıllar Orhan Kemal. Sayfa 107. 19. Günler geçmiyordu artık. Bütün yalvarmalarıma rağmen babaannem Nuh diyor, peygamber demiyordu. Evlenmek parayla olur. Hani senin paran? Yarın karın tuz dedi. Ciğerin cız eder. Askerliğini de yapmadın. Sen askere gidince karın nerede kalacak? Sonra daha mühimi baban, annen, kardeşlerin. Onlar orada düzenleri bozukken senin evlenmen yakışık alır mı? Babaannem kesinlikle haklıydı. Sevgilim de haklıydı. Ya ben? Ben haksız mıydım? Kendimi bir takım dişlilere öylesine kaptırmıştım ki gece yarısından önce ve kendimi bilmeyecek derecede sarhoş olmadan yatağa giremiyordum. Kazara girsem içimdeki ben şahlanıyor, sabahlara kadar şundan şu çıkar, bundan bu çıkar diye benimle bitmez tükenmez bir mücadeleye girişiyordu. Babamı, annemi, kardeşlerimi feda mı etmeliydim yoksa sevgilim mi? Çoğu gece rüyalarıma babam giriyor. Hayırsız evlat diyordu. Hayırsız evlat, biz burada yoksullukla mücadele ederken sen orada. Hepsi ne kadar zayıflamış, göz çukurları nasıl da gömülmüş, nasıl da sararmışlardı. Sıçrayarak uyanırım. İçimdeki ben yangına körükle gider. Sen bir alçaksın der. Tam bu sırada sevgilim, duru beyaz yüzü, kara gözleriyle içimde yarı dargın ortaya çıkar. Beni dillere düşürdün, rezil rüsva ettin. Ne olacak benim sonum? Evet, ne olacak senin sonun? Babam, annem, kardeşlerim, ben, sen, ne olacağız? Bir gece onu rüyamda gördüm. Yarı karanlık bir mahzende elleri ayakları sıkı sıkıya bağlı yerde yatıyor. Küçücük bir idare lambası hafif sarı ışığıyla az ileride. Babası geniş ağızlı kocaman bir bıçağı öfkeli öfkeli bilemektedir. Sonra kalkıyor elinde bıçak. Onu yere bir koyun gibi yıkıp kesmeye başlıyor. Benimkinin bana uzanan kolları. Müthiş bir çığlıkla uyanıyorum. Kan ter içindeyim. Babaannem. Ne var oğlum diye telaşlanıyor. Ne oluyorsun? Bir şey yok. Korkulu rüya mı gördün? Evet. Ne gördün? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Niye bağırdın öyleyse? Bilmiyorum. Tehdit mektupları ise gittikçe şiddetlenerek gelmekte devam ediyorlardı. 20. Boşnak Güllü. Babası gebertecek kızı dayaktan. Tutmazsan elini çabuk. Berkim gönderir Sivas'a. Amcaları var orada. Kocası yerde dizleri üstünde oturuyordu. Abi niçin gönderip dünürünü istetmezsin? Neyi beklersin? 80 kişiden arta kalmış fabrika sürtüğünden bahsedilebilir miydim? Onlarsa bu gece beni bunun için, bu işi mutlaka sağlam bir kazığa bağlamak için çağırmışlardı. Bu işi olacak ya da son sözümü açıkça söyleyecektim. Fena halde sıkışmıştım. Attım. Babama mektup yazdım dedim. Cevap bekliyorum. Mesele bundan ibaret. Para mı istedin? Hayır. Tarlalarımız var bizim. Vekaletname istedim. Vekaletname gelince, Güllü'nün kocası. Ne sülersin? Var demek tarlalarınız. Var ya, çok mu? Nerede? Sulak mı? Yerini miktarını söyledim. Heyecanlandı. Aman bre dedi. Ne sülersin? Var demek tarlalarınız. Bu kadar. Peki niçin ekmezsiniz? Uzun uzun anlattım. Dikkatle dinledi. Abe dedi, yeteriz biz hepimiz. Varız biz, ben varım, karım var, sen varsın, seninki var, seninkinin babası, kardeşi. Güzel bir çiftlik kurabilirdik. İneklerimiz, tavuklarımız, koyun, keçilerimiz olurdu. Taze süt içer, yumurta yerdik. Hem de bol bol. İstersek tarlaların bir kısmını bahçe yapardık. İnek, tavuk, koyunları çoğaltır, yağ, süt, yumurta ticareti derken işi büyütürdük. Gelsin mektup diyordu Güllü'nün kocası. İstemem senden hiç para. Gider kendi elçi izimle kurarım çiftten bir hucağız. Atarım 5-6 tavuk horoz, dikerim limon portakal fideleri, hem de sebzeler. Başlarız bre, bıktım duvar örmekten. Güllü de onun kadar iştahlıydı. İkisi iki yandan öyle fikirler attılar ki ortaya, hiçbir zaman gerçekleşmesi imkan olmayacağını bildiğim halde onların ateşli arzularına kendimi kaptırdım ve ertesi gün sahiden babama mektup yazıp vekaletname istemeye karar verdim. Onlar bu işe olmuş bitmiş gözüyle bakıyorlardı. Güllü öyle neşelenmişti ki kalktı, koca bir yorgan iğnesiyle yanıma geldi. Abe dedi, var mısın? Neye? Olalım kan kardeşi. Olalım bre dedim, kocası araya girdi. Olmaz beleş beleşine. Gidip alayım konyak hem de gazoz. Çekelim kafaları ondan sonra. Kocasının boynuna çılgın gibi sarınan Güllü, yaşa dedi, onu öptü. Yaşa sen. Durun geldi. Aklıma bir şey. Gidip alayım seninkini. Kocası. Çıkarmayasın bir pislik sonra. Berbat etmeyesin bir çuval inciri. Güllü fırladı. Sokak kapısını bulmuştu bile. Kocası da konyakla gazoz için çıkınca odada yalnız kaldım. Odanın penceresinden dışarıdaki geceye baktım. Ta uzaklarda kıpkırmızı ay usul usul doğmakta, fabrikanın iniltili fısıltısı gelmekte, dönüşünü yapan makine ise işçi mahallesinin yüreği gibi atmaktaydı. Nedense içimde bir sıkıntı, ezen bir ağırlık. Halbuki az sonra benimki gelecek, yan yana oturacağız, ihtimal bakışıp güleceğiz. Belki de. Birden odanın dolabı ilişiyor gözüme. Kapağı aralık. Gidip bakıyorum. İçi tıka basa kitap dolu. Şaşıyorum. Bu kitaplar ne Güllü'nün ne de kocasının olabilir. Acaba kimin? Neye dair kitaplar? Onları oraya kim koymuş? Gelişi güzel birini çekmek için uzanmıştım ki sokak kapısı açıldı. Gürültüyle kapandı. Çekildim. Gittiği gibi deli deli dönen Güllü. Aldım izin dedi. Gelecek şimdi. Ama lazım oturmak uslu. İstemem yaramazlık. Attım bir yalan babasına inandı. Dedim gideceğiz içmeye şerbet. Beytolara. Olsaydı başkası izin vermezdi. Ama ben. Esirgemez canını bilsen. Sever beni. Çok kızı gibi. Ama ağabeyim olsaydı. O başka. Ölür onun için. Ah olmalıydı şimdi. Ağabeyin mi dedim. Kimsenin ağabeyin. Benim ağabeyim yok şimdi. Çok kafalıdır. Süler bir laflar. Eh dinlemeye doyamazsın. Deminki dolabın kapağını açtı. Görürsün bu kitapları. Onundur. Okurdu her gece. Merakım iyiden iyiye arttı. Nerede şimdi? Yok burada, gitti. Nereye? Bilmem. Lakin gitti işte. Burada bizim fabrikada çalışırdı. Dokumalarda ustaydı. Kafamda şimşek çaktı. İsmi ne? İzzet. İzzet usta derler. Dur bak, resmi var. Bitişik odadan ağabeyinin fotoğrafını aldı geldi. Aa, bu benim mavi tulumlu dostum değil mi? Yahu arkadaşım bu benim diye bağırdım. Dostum benim be. Birdenbire ciddileşen Güllü beni gözden geçirdi. Demek öyle. Var mı senin de kitapların? Var. Çok mu? Oldukça. Başını salladı. Dostun demek. Madem ki dostun, ne sorarsın nerede diye. Kocası gazoz ve konyak şişeleriyle döndü. Güllü. Aba sormazsın bak, tanır bu ağabeyini. Olurmuş dostu. Şişeleri kocasının elinden aldı. Beriki. Sahi. Demek olursun dostu. Karı koca bakıştılar, gülüştüler. Hafif tertip birbirlerine göz kırptılar. Ne oluyor dedim, şaşacak, gülecek, göz kırpacak ne var? Bir insanın başka bir insanla dost olması çok mu garip? Güllü. Yok dedi, niçin olmasın? Onunla ilgili ayaküstü yığınla soru sordum. Esaslı bilgi edinmek istediysem de olmadı. Bu konuyu kapatmak ister gibi, benden bir şeyler gizlemek ister gibi bir halleri vardı. Peki karısı çocuğu yok mu İzzet Usta'nın diye sordum. Vardı dedi Güllü. Vardı bir karısı. Çalışırdı fabrikada bizimle. Kaptırdı makinelere kolunu. Kan kaybetti çok. Öldü. Öldü mü? Öldü. Çocuğu ya? Kesti trenler. Ha? Kesti trenler. Bay anasını nasıl kesti? Kaç yaşındaydı çocuk? 6 yaşındaydı ama çocuk. Her bir saçlar vardı lüle lüle. Omuzlarda gürbüz akıllı. Peki nasıl oldu bu iş? Nasıl kesildi trene? İsteseydi anası babası hapiste o sırada. Hapiste mi? Niçin? Güllü'nün kocası. Değil tavuk çalmaktan, Güllü de devam etti. Yaparmış manevra trenler, oynarmış bu da raylar üzerinde. Takılmış ayacığı, istemiş kaçsın, kaçamamış. Kesmiş trenler, olmasın göstermek gibi. Buradan böyle, bölünmüş ikiye. Getirdiler iki parça. Gözlerimin önüne İzzet Usta gelmişti. Bu mahalle demişti, sizin yorumunuzla söylüyorum. Allah'ın unuttuğu insanların mahallesi. Burada sizden çok daha evvel şikayet etmesi lazım gelenler var. Güllü'nün kocası. Sen dedi, gördün mü hiç kesilmiş kol? Oynar büle büle. Açılır kapanır parmaklar, olur mosmor. Güllü. Ben gördüm, vardı bir Süleyman. Hallaçta çalışırdı. Kabarık saçlı, Arap uşağı. Karısı onun, koptu kolu yanımda. Şaşırmışım. Aldım yerden kolu, oynar avcumda. Hem de sıcak sıcak akan kanlar. Birden içim bulandı. Gözlerimin önünde beliren kesik kollar. Parmaklar oynamaya başladılar ve sanki bir jiletle kesilen kalın bir damardan fışkıran ılık kanın kuvvetli şırıltısını duyar gibi oldum. Sonra benimki geldi. Dargın görünüyordu. Babamdan mektupla vekaletname bekliyorum dedim. Niçin? Ne olacak bunlar? Para mı istedin yoksa? Vekaletname istedim diye tekrarladım. Vekaletname. Omuz silkti. Ne işe yarar? Güllüler konuşup sağlam kazığa bağladığımız gelecekteki çiftliğimizden uzun uzun bahsettim. Güllü ile kocası beni desteklediler. Benimki inandı ama inşallah o zamana kadar başıma bir çorap örülmezse ve anlattı. Babası çok fena sıkıştırıyormuş. Fabrikaya gidip gelirken önüne çıkıyorlar. Bıçak çekiyorlar, seni öldürürüz diyorlarmış. Pencereleri taşlanıyormuş. Gazozlu konyak bardağını benimkine uzatan Güllü. Hadi kız çek bakalım. Hepsini hepsini. Bir damla kalmayacak, gebertirim seni. Benimki hepsini son damlasına kadar içti. Sonra ben içtim. Daha sonra Güllü ile kocası. Ve böylece bardaklar doldu doldu boşaldı. Kafaları tuttuk. Kafaları adam akıllı tuttuğumuz sıra Güllü yorgan iğnesiyle geldi. Bak ilk önce ben deleceğim, sonra sen, hazır ol. Parmağını deldi, kıpkırmızı bir damla kan. Parmağın ucunda titriyordu. Uzattı, emdim. Sonra ben deldim, o emdi ve böylece kan kardeşi olduk. Güllü'nün kocası da iyice kafayı bulmuştu. Bu gecenin şerefine kalktı, armoniğini aldı. İzzet Usta'nın çocuğu tren altında kaldığından beri armoniği dolaba atmışlar. O günden beri bugün ilk defa bu gecenin şerefine çalacaktı. Velhasıl o gece çaldık, şarkı söyledik, kahkahalar attık. Güllü boşnak türküleri söyledi, kocasıyla birlikte oynadılar. Benimki başını omzuma dayamıştı. İnce fakat canlı belime kolumu doladım. O kadar fazla sıkmışım ki hafifçe inledi. Sonra Güllü ile kocasını işaret ederek, ayıp dedi, onlar var. Güllü bunun farkına varmış olacak, lambayı üfleyiverdi. Karanlık odada birden bir ışıltı gözlerimizi aldı. Pencereden vuran ayın kuvvetli ışığı. Güllü'nün yeşil boyalı tahta sandığının parlak tenekelerinden kırılmıştı. Güllü ile kocası yeni bir hava ve yeni bir oyuna başlamış, çevik hareketlerle dönüyorlardı. Benimkini kuvvetle kavradım, bütün gücümle kendime çektim. Birdenbire sokak kapısı öyle kuvvetli kuvvetli çalınmaya başladı ki benimki kollarımdan sıyrılıverdi. Aktı adeta, müthiş bir korku içindeydi. Ayaklarımın ucuna sıyrılmış kalkamıyordu. Babam diyordu, mutlaka babam. Haber aldı benim şerbete gitmediğimi. Ah ne yaptım ben, ne yapacağım şimdi? Güllü çok acele lambayı yaktı, kocası şişeleri kaldırdı nihayet. Abi olursa olsun, ne var, ne olmuş? Kocası kapıyı açmaya gitti. Benimkinin buz kesilen ellerini avcuma almıştım. Ne yaparız diyordu boyuna, söyle, ne yaparız? Beni mutlaka öldürür, mutlaka. Birden boşnakça şakalar, kahkahalar, görüşmeler duyuldu. Güllü, ağabeyim galiba, ağabeyim geldi, fırladı. Sahiden de ağabeyiydi. Odaya yorgun yorgun girip de beni görünce, vay dedi, vay, sen ha, ne geziniyorsun sen buralarda yahu? El sıkıştık, Güllü ile kocasına ne gezindiğimi uzun uzun anlattılar. İzzet Usta birden ciddileşmişti. Fakat benim mesele hakkında hiçbir şey sormadı. Güllü'ye, bacı bana bir teneke su ısıtabilir misin? Güllü derhal kalktı, su ısıtmaya gitti. İzzet Usta bir sigara içimi oturdu, oturmadı. Bana şimdilik izin verin dedi. Çok yorgun ve uykusuzum. Yarın konuşuruz. Bir süre buradayım nasıl olsa. Bizi bırakıp çıktı, benimki. Bunu nereden tanıyorsun? Babamın çok aziz dostudur, fakat sen nereden tanıyorsun? Anlattım. Öyleyse iyi dedi. Kandırmaya bak bunu. Babamın dünyada en çok sevdiği adam budur. Güllü'nün kocası armoniğini kaldırmıştı, sigara içiyordu. Sonra o da kalktı, dışarı çıktı. Benimkini tekrar kollarımın arasına aldım. Kaçındı. Beyaz başörtüsü ensesine kaydı. Ateş gibi yanıyordu. Dur dedi, bırak beni, Allah aşkına bırak. Bir şey soracağım sana. Bıraktım. Sor bakalım ne soracaksın? Ama doğru söyleyeceksin. Doğru söyleyeceğim. Doğru söylemezsen ölü yüzümü öper misin? Doğru söylemezsen ölü yüzünü öpeyim. Peki, beni niye istemiyorsun? Can damarıma basmıştı. İsteteceğim dedim. O gece babaannemi gönderip istetirim dedindi. Sonra ne oldu? Babama yazdım da ondan. Ama o gece babandan filan söz etmemiştin. Babaannemi gönderir istetirim demiştin. Ha? Niye göndermedin? Niye cevap vermiyorsun? Söyledin de gelmedi mi? Ben bir fabrika kızını nasıl alırım, torunuma mı dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Yok canım, ne ilgisi var? Ne ilgisi yok, ben bilirim onları. Onlar 5 paralık bir fabrika kızına tenezzül etmezler. 1000 kişiyle düşmüş kalkmış derler. İstemezler. Büyüklüklerine yediremezler. Elinle ağzını kapatmaya çalıştım. Bırak diyordu, ağzımı kapama, bilirim ben onları. Beni istemedi babaannen, sen de. Bana açık söyle, benden hiçbir şey saklama. Hem bunda utanacak bir şey de yok. Öyle değil mi ha? Öyle demedi mi? Yerlerin dibine geçmiştim. Şşt, sana söylüyorum, cevap ver. Öyle değil mi? Bir fabrika kızı bizim ailemize yakışmaz. 1000 kişiyle düşmüş kalkmış demedi mi? Cevap versene be. Birdenbire elimi tuttu. Bana bak, sen şimdi boş ver onları. Sen beni seviyor musun? Çok. Madem öyle babandan para falan bekleme. Para değil, vekaletname. Neyse, isteme onlardan bir şey. Sen doğrudan doğruya babamı gör. Yahut bir akşam gel bize, iste beni. Babam mert insanları sever. Kabadayı adamdır. Hiç çekinme, gel bize. Böyle söyle. Ya beni kovarsa? Kovmaz. Söylediklerine bakma sen. Hiç kaba adam değil o. Mert adamdır. İste sen beni. Onu bunu araya koyma. Boş ver. Vermezse ya? Sen iste. Vermezse o zaman düşünürüz. Ağabeyimin de haberi oldu. Seni futboldan tanıyormuş. Çok beğeniyor. Babama neler söyledi. Korkma, gel bize. İste beni. Mutlaka verir. Babam mert adamdır. Mert insanları sever. Sonra uzun uzun açıkladı. Paraya da ihtiyacımız yoktu. Benden ne ayakkabı, ne intihar, ne şu, ne bu isterdi. Aldığım maaşa gelince. Evet, az kazanıyordum. İkimize yetmezdi. Kendisi de çalışırdı. Tutardık onların avlusunda bir göz oda. Yerleşirdik mi bitti. İki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olurdu. Bir şey daha soracağım dedi. Benden önce başkalarını sevdin mi? Kimlerle dalga geçtin? Hiç kimseyle. Doğru söyle. Sahi söylüyorum. İnanmam dedi. Mutlaka geçmişsindir. Nihayet Beyrut'taki Rum kızı Eleni'den söz ettim. Dikkatle dinledi. Benden güzeldir herhalde dedi. Hadi hadi. Ağız yapma bana. Eskiden olan olmuş, geçen geçmiş. Gençlik, her şey olur. Ama bundan sonra, bundan sonra olmaz. Hele duyup işteyim. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? O zaman anlarsın. Daha sonra babamlara dair sordu. Niçin oraya gittiler? Kim bakıyor onlara? Niçin gelmiyorlar? İsteseler gelemezler mi? Kısaca söz ettikten sonra kardeşim Niyazi'nin onlara baktığını söyledim. Senden küçük mü? Küçük, 5 yaş. 5 yaş, aferin ona. Ne iş yapıyor? İşportacılık, daha doğrusu ne iş olursa. O da bizdenmiş. Ben senin yerinde olsaydım anamı babamı bırakıp gelmezdim. Niçin geldiğimi akla uygun şekilde anlatamayacağım için açıklamaya girişmedim. Ben dantela işlerim, hem de antikalarını. Yün de örerim, sana hiç yük olmam. Gel bize, iste beni babamdan. Korkma, babam vahşi değil. Oradan çok geç ayrılıyorum. Dünyaları bana vermişler gibi memnun ve huzur içindeyim. Gecenin hayli ilerlemiş saatleri. Sokaklarda el ayak çekilmiş, lambalar sönmüş, dükkan kepenkleri uykuda. Babaannemi uyandırmamak için sarf ettiğim bütün gayrete rağmen ayağımın altında bir tahta çatladı ve babaannem tabii. Gene nereden geldiğimi sordu. Söyledim. Ah deli kafa dedi. Ah deli kafa. Bin türlü erkeğin arasında yetişmiş bir kız. Başını taştan taşa vuracaksın ama ona neler anlatmadım. Yok yok yok dedi. Ben böyle şeylere ön ayak olamam. Allah yazdıysa bozsun. Ne üstümün gereği. Yorganın tepesine çekti. Vurdum kafayı. Haftalardan beri ilk defa rahat, deliksiz bir uyku kestirdim. Gece rüyamda güneş vurmuş bir portakal bahçesi, altın kanatlı kuşlar, gümüş ışıltılı bir ırmak gördüm. 21. İzzet Usta. Babaannen haklı dedi. Çünkü derhal itiraz ettim. Nasıl? Haklı mı? Amma da yaptın ha. Evet haklı diye sözümü kesti. Önce evlenmek için paran yok. Bu bir. Maaşın çok az. Bu iki. Üçüncü ve en önemli meseleye gelince bu ilk ikisinden de önemli. Nedir o? İzin ver. Erkekler arasında fabrika gibi bir yerlerde çalışan bir kız onların ölçüsünde dürüst bir kız değildir. Ama izin ver dedim ya. Bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum tabii. Onların anlayışından bahsediyorum. Onlar böyle düşünür. Onlar böyle düşünmekte özürlüdürler. Onlar böyle düşünmekte özürlü olduklarının da farkında değillerdir. Yarın bu kızcağızı alıp o çevreye götüreceksin. O çevre bu kıza o nazarla bakacak. Erkeklerle düşüp kalkmış, oynaşmış, örselenmiş bir kıza bakar gibi. Laf çıkaracaklar, iğneleyecekler. Buysa hem kızı üzecek hem de seni. Zaman gelecek, kız yavaş yavaş yeni çevresine uyacak. Onları kopya edecek. Onlar gibi giyinip onlar gibi hissetmeye başlayacak. Ve bir gün gelecek ki vaktiyle fabrikada çalışmış olmasından dolayı üzülecek. Utanacak, sıkıntı duyacak. Beni dikkatle gözden geçirdi. Bütün bunlara engel olurum dedim. Yeter dedi. Aklına takmışsın. Vazgeçmene imkan yok. Anlaşılıyor. Bu konuyu burada keselim. Çünkü... Ve bana sevgilimi anlattı. Mükemmel bir kızdır. 12 saat fabrikada çalışır. Ondan sonra gelir eve. Tahta siler, çamaşır yıkar, sökük diker, çorap yomar. Kütür kütür kızdır. O yarın senin evini omuzlarında taşıyacak. Bununla beraber öyle bir gün gelecek ki evlendiğine pişman olacaksın. Tekrar ediyorum. Sende eşeleyici bir zeka var. Er veya geç Hanya'yı, Konya'yı anlayacaksın. Fakat... Bu konuda konuştuklarımız bundan ibaret kaldı. Galiba 3 gün sonra da gene usulcacık çekti gitti. Nereye bilmiyorum. Fakat gitmeden önce bana son bir iyilikte bulunmayı ihmal etmedi. Kayınbabamı görmüş, ona benden, özellikle babamdan söz etmiş. Babamın ismini duyan ihtiyarın yüzü gülmüş. Parti zamanından gayet iyi tanıyormuş. Demiş ki, Bir değil beş kızım feda olsun öyle bir adamın oğluna. İrkildim. Aman ustam dedim. Kızını bana verecek babama değil. Bir yanlışlık olmasın. Üst yanını kendin yakıştır artık dedi. Yarın akşam onlara gideceğiz. Hazır ol. Beni saat 7'de Giritlilerin kahvesinde bul. Ertesi gün buluştuk. Çakır keyifliydim. Sinek halde tıraşlı yüzüm, bir yentinli saçlarım, ümit ve heyecanla taşan yüreğimle düştük tozlu yollara. Gece inmişti. Ay yoktu. Gökyüzü kalın siyah bulutlarla kaplıydı. Hava esiyordu. Dar eğri sokaklara bakan pencereleri, pencereler gerisindeki kırık kahkahaları, gramofon seslerini, sarhoş naralarını, bekçi düdüklerini gerilerde bırakıp benimkinin avlu kapısına dayandık. Benimki kapıda, koltuk altlarında sokulu elleriyle bizi bekliyordu. Yol gösterdik, girdik. Karanlık avluda yer yer çamur birikintileri, iğrenç kokusu. Avlunun göz göz kiraya verilmiş odaları önünden geçerken meraklı gölgeler fark ediliyor, fısıltılar duyuyorduk. Belliydi ki avlu halkı haberli. Kayınbabam dişsiz ağzıyla gülerek bizi kapıda karşıladı. Dört basamaklı bir merdiven çıktık. Duvarlar kar gibi tertemiz, küçücük bir odaya girdik. Camı pırıl pırıl bir gaz lambası odayı aydınlatıyordu. Güllü ile kocası bizden önce gelmişler, baş köşeye kurulmuşlardı. Güllü boyuna gülüyordu. O gece kayınbabam yan gözle beni uzun uzun inceledi. Babama ve babamın partisine çekilen nutuklara dair neler konuşulmadı. Ben Hama'ya, Humus'a, Antakya ve Beyrut'a ait neler anlatmadım. Bir ara sevgilim kahve getirmişti. Şaşkınlıktan ayağa takılıp kahveleri dökmedi mi? Utanıp odadan mı kaçmadı? Bütün bunlar olup kahveler sigaralar üst üste içilip oda sigara dumanı içinde kalınca bizim meseleye sıra geldi. Kayınbabam derhal ciddileşmişti. Öyle bir adamın oğluna faslından bahsedince bir dakika dedim. Gözler bana çevrildi. Ne yumurtlayacağım merak edilmişti. Herhalde içimde 24 lira 95 kuruşun da bulunduğu öyle acıklı fakat müthiş doğru şeyler yumurtladım ki kayınbabam heyecanla kalktı, alnımdan öptü. Aşk olsun bre dedi. Verdi ben sana bu kızı. Getir bir çul, sar götür. İstemem hiçbir şey. Mesele kalmamıştı. Bir atla üç nal ortadaydı. Dördüncü nalsa adam sendi. 22. Bu işe babaannem nasıl peki dedi. Hala farkında değilim. Razı oldu, evi tarif ettim, gitmiş kızı görmüş. Nasıl buldun diye sordum. Fena değil dedi. Bir kara don çekmiş üstüne, çamaşır yıkıyordu. Kütür kütür kız, akça pakça, evcimen. Fakat bilmem ki. İlkin basit ve yüz kızartıcı bir nişan, sonra düğün. Yüz kızartıcı çünkü alyanslarımız bakırdan basit halkalardı. 23. O günün şerefine Hasan Hüseyin'in bir takım lacivert kostüm buldu. Gazi bir şıtrugan iskarpinle bir kravat ve yeni bir jilet bıçağı. Cebimde tam tamına 45 kuruş da yarım paket köylü sigarası. 18 kuruş da fabrika kooperatif markası vardı. Yaşasın hürriyet. Gazi. Ulan Hasan Hüseyin. Bende 1,5 lira var. Sende? Hasan Hüseyin yutkundu. Bende mi? Bende 35 kuruş. Ya sende damat bey? Bende 45 kuruş. Ulan en zenginimiz benmişim desene. Şimdi bakın oğlum, 150 bende, 35 Hasan'da, etti 185, 45 de sende, ne etti lan muhasebeci? 185, 45 daha Hasan Hüseyin, 230 dedi. 230 mu? Durun. Bunun 45'ini hasbi geçelim. Güve gelecek enayi, lazım olur. 230'dan da 45'i düş, 185. 185 tamam, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dalacağız Giritli'nin mahzenine. Bu gece dört ayak olacak bir enayinin şerefine çekeceğiz kafaları. Hasan Hüseyin. Ulan Gazi. Bazen deha gösterirsin be. Bardağı 5 kuruşa şarap satan, yıl 1937, Giritli'nin mahzenine daldık. Koca fıçıdan herkes kendi eliyle doldurdu bardaklarını. Gazi. Bu gece dört ayak olacak bir enayinin şerefine bardağını kaldırdı. Tokuşturduk. Birer nefeste diktik. Yumruk mezesiyle. Hasan Hüseyin, ulan lacivert elbise, kravat, ruganlar adama döndüm be. Ha şuna bak yahu, filinta gibi oldu hergele. Ulan kıza fiyaka yapmaya kalkma ha. Anam avradın olsun, çat kapı dalarım. Derim böyle böyle. Elbise, kravat, ruganlar. Uydurmadır, bozarım fiyakanı. Boş ver dedim. Çaktı derecemi o çoktan. Hadi, 24.95'ten bahsettim hem de neler. Gazi boynuma sarıldı, yanağımdan öptü. Aldırma be kardeş, bu da geçer. Zamanı gelirse biz de, bizden sonrakilerde ne aslan olduğumuzdan bahsederiz. Alha verha, alha verha kafalar bulundu. Mahzen sigara dumanından görünmüyor, kahkahalarımız havai fişekler gibi patlıyordu ki ihtiyar şarapçı uzun beyaz bıyığıyla gülerek aramıza karıştı. Başladı çekmeye. Az sonra koca burnu kızardı, gözleri şişti. Yeni doldurduğu bir bardağı şerefimize kaldırırken Mahzen'e karısı girdi. Yumrukları geniş kalçalarında. "Oh, oh," dedi. "Bizimki de burada. Ne âlâ. Kuzucuklarla kırpılıyor gene. Müşteriler bekliyor kranta. Saçından sakalından utan." Bardağını 35 sene evvel şerefine kaldıran koca moruk. "Yaşasın," diye bağırdı. "Nur olun çocuklar." Hisselerimize 6'şar buçuk bardak düşmüştü ama onlar yarımşar bardaklık hisselerini bana bırakmışlardı. Bu hesapla ben 7 bardak devirmiş oluyordum. Hep beraber kalktık, beni eve getirip bıraktılar. Benimki allar teller pullar içinde beni karşıladı. Başım dönüyordu, çalgılar çalınıyor, kadınlar, kızlar, çocuklar, başımın içi uğulduyordu. O günün şerefine hazırlanan odaya sokuyorlar beni. Koltuklar, kanepeler, kayrola, bu öte beri bu halılar, kilimler, duvarlarda sıra sıra, şık şık renk renk entariler. Bu oda, bu öte beri, bu halılar, bu kilimler, bu renk renk çeşit çeşit entariler. Fabrikadan zorla alabildiğim 50 liracık avansla olacak şeyler değil ama kendimi bir koltuğa bırakıyorum, benimki. Şimdi kırgım atılacak, düğün şerefine takılan hediyeler. Kulak ver de bak, bak bütün bu halılar, kilimler, entariler hep bizim, ha? Benimkini çağırıyorlar, gidiyor. Bütün bunların nasıl olup da bizim olabileceğini aklım almıyor. Az sonra dışarıda ihtiyar kadının sesi kuvvetle duyuluyor. Âlâ bir altın burma, oğlanın babasından, hayırlı olsun. Annesinden bir pandantif, darısı evlatlarına. Bir çift ince bilezik, elmas taşlı, âlâ bir çift küpe, çift kanat bir halı. Ve kafamı toparlayamıyorum ama bizim karıya takılan takıların müthiş bir servet olduğunun farkındayım. Demek babam, annem ve diğer akrabalar. Halbuki ben sızmışım. Gözlerimi açtığım zaman benimki karşımdaydı. Kafamın içinden tokmaklıyorlardı sanki. Benimki. Bak, dedi. Bana neler taktılar. Şu burmalarla bileziklere bak. Ya şu pandantif, küpeler nasıl küpeler? Elmas taşlı. Bütün bunlar en azından 5-600 lira eder. Güllü diyor ki, ne diyor? Biraz eskiyince satın bunları. Kocan sermaye yapsın, bir iş çevirsin diyor. Doğru, el kapısından kurtuluruz değil mi? Tabii tabii, bir lokanta açarım yahut da bir kahve veya temiz bir bakkal dükkanı. En çok küpelere bayılıyorum. Demek bütün bunları bize hediye ettiler ha? Tabii, akrabaları neymişler? Bir de derdin ki, yanılmışım herhalde, öyle görünüyorlar. Şu kilimlere bak ya, ya şu halılar? Bu elbiseli kumaşlar da senin mi? Tabii, bu entariler de. Birkaç sene senden üst baş istemem artık. Bayağı tiritlendik desene. Tiritlendik ya. Ama ne olursun harburu parmağı savurmayalım, olmaz mı? Şarabı da bırak. Ben de boş durmam. Bir dikiş makinesi alırız taksitle. Dikiş dikmeyi öğrenirim. Terzilik yapar. Ben de para kazanırım. Ertesi gün gözlerimi açtım. Benimki ayna karşısındaydı. Kayrola'da usulcacık doğruldum. Onu iyice görüyordum. Saçlarını tarıyor, kıvırıyor, büküyor, tokalıyor, büküyor, tokalıyordu. Sonra dudaklarını boyamayı denedi, pudralandı, küpeleri aldı, öptü, tekrar öptü, taktı. Bu haliyle kendini önce yandan seyretti, sonra öbür yandan, yarım sağdan, yarım soldan, önden, arkadan ve birdenbire beni gördü. Bir çığlıkla ellerini yüzüne kapadı, yanıma koştu. Kayrolu'ya yüzü koyun kapandı. Ellerinden tutup kaldırdım. Ne oluyorsun? Ha? Utanacak ne var sanki? Kulak memelerine kadar kıpkırmızıydı. Söyle, ne var utanacak ha? Cevap vermiyor, gözlerini benden kaçırıyordu. Neden sonra? Biliyor musun, diye iri siyah gözleriyle baktı. Ben bu küpeleri çok seviyorum. Bunları en son satalım. Yahut da hiç satmayalım. Olur, hiç satmayız. İlk önce bilezikleri bozdururuz. Sonra pandantifi. En sonra da ne yapacağım biliyor musun? Dudaklarımı boyayacağım güzelce, pudralanacağım, takacağım, takıştıracağım, 2 dirhem 1 çekirdek, seni de koluma takacağım, ver elini bizim mahalle. Arkadaşlarım beni böyle görünce kim bilir nasıl çatlarlar değil mi? Tabii, çatlasınlar kaltaklar, benim düğünüme gelmezler mi nasıl? Güllü diyor ki tak takıştır, sür sürüştür, herifin de koluna tak, şunların adına diyor, çatlat kaltakları. Çatlatacağım, resim de çektirelim olur mu, amcamlara yollarız. Fakat şu küpeler, yiyeceğim geliyor vallahi. Bana yakışıyorlar değil mi? Sana ne yakışmaz? İki gün sonra bir sabah babaannem beni bir kenara çekti. Oğlum dedi, biliyorsun ya adet, babanın şerefini düşündük. Karına usulüyle anlat da, emanetleri, hangi emanetleri? Altın havadan küpe, bilezikler, burma, pandantif. Sonra versin. Ay, onlar emanet miydi? Başkasından mı almıştınız? Ne yapalım, dosta düşmana karşı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Lanet olsun sizin adetlerinize dedim. Allah kahretsin. Gider kendin istersin. Yüz kalmadı bende artık, kalmadı. Evden fırladım. Akşam karım beni merdiven başında küpesiz, bileziksiz ve pandantifsiz karşıladı. Odamıza girdik. Odanın ortasında karşı karşıya bir süre dikildik. Kaldık. Neden sonra? Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama eğer canını sıkar, üzülürsen ölü yüzümü öp. Anlamamış davrandım. Ne? Mi? Diye tekrarladı. Eğer üzülür, canını sıkarsan, canım nedir şu söyle. Anladık. Bende bir eksiklik görüyor musun? Ne gibi? Kulaklarıma baksana. Aa sahi, nerede küpelerin? Boynuma sarıldı, gözleri dolu dolu. Allah'ını seversen canın sıkılmasın, üzülme. İkimiz de genciz. Çalışır kazanırız, kendimiz yaparız. Anamızdan küpeyle doğmadık ya. Ne olduklarını söylemedin hala. Babaannen hepsini geri aldı. Komşulardan emanet almışlar. Babanın şerefi için, dosta düşmana karşı, sahiplerine geri verildi. Verilsin değil mi? Verilsin ha. Onu koltuk altlarından tutup öptüm. Islak kirpikleriyle gülmeye çalışıyordu. Boyuna da ısrar ediyordu. Söyle, canın sıkılmadı değil mi? Sıkılmadı. Hiç sıkılmayacak mı? Sıkılmayacak. Hiçbir zaman sıkılmasın, umursama bile. Sat anasını dünyasının. Daha sonra Kayrola elbiseli kumaşlar, entariler, halı, kilim, arkasından benim lacivert elbise, kravat ve ruganlar sahiplerine teker teker gittiler. Karım ille benim kostümle kravatın gitmesine kahkahasını bastıktan sonra aldırma kocacığım dedi. Herkes sakız çiğner ama çingene kızı tadını çıkarır değil mi? Dünyanın tadını çıkarmaya devam ettik. Kitabın sonu. 16 Mart 2011, sayfa 128.